Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programı adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha önceki programlarımızdan devam ettirdiğimiz çok partili hayata geçiş süreci ve bu çerçevede 14 Mayıs 1950 seçimlerine gelen değişiklikleri, değişimleri hem Demokrat Parti'nin içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hem siyasi iktisadi sistemimizde ele almaya devam ediyoruz. En son 14 Mayıs 1950 öncesine kadar geldik. 14 Mayıs 1950'de seçimler gerçekleşti ve seçimlerde 27 yıllık tek parti iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sona erdi. Oyların %53.3'ünü Demokrat Parti aldı. 408 milletvekili çıkardı ve çok açık, net bir şekilde Demokrat Parti'nin galibiyetiyle tek başına iktidara geldi Demokrat Parti. Bu süreci ele alacağız ama bundan önce bu seçim gününe gelmeden önce seçim mevzuatında yapılan değişikliğe, seçim sisteminde yapılan değişikliğe gelmeliyiz. Çünkü daha önceki programlarımızda ele almıştık. 1946'daki seçimlerde seçimler şaibe altında kalmıştı. Açık oy, gizli tasnif şeklinde adlandırılabilecek bir çerçevede seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha sonraki dönemlerde de hesabını vermek zorunda kalacağı bir yolsuzlukla mal olmuştu. Demokrat Parti de muhalefetini, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi karşısında geliştirdiği muhalefetini bu sefer katmerli bir şekilde bu seçim yolsuzluğu üzerinden inşa etmeye çalışmıştı. Yine anlattık, bu dönem içerisinde, bu 4 yıl içerisinde hem Demokrat Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi çok partili hayatta ortak bir karar kılarak bir takım kendi işlerindeki aşırılıkları törpüleyen bir ortak payda yakalamaya çalıştılar. Demokrat Parti de baştan beri ısrarlı bir şekilde bu seçim mevzuatının, seçim kanununun değiştirilmesi için çaba sarf etti. Demokrat Parti'nin bu geçiş sürecinde en önem verdiği husus buydu. Çünkü 1946'da eğer bu mesele halledilmezse, seçim yolsuzlukları olursa iktidara gelemeyeceğini ve neticede de buranın çok partide hayat ve demokrasi açısından bir çıkmaz sokak olduğunu Demokrat Parti tecrübeyle görmüştü. 1946'dan sonra bu istikamette Demokrat Parti'nin çabalarını biliyoruz. İşte Hürriyet Misakı, 12 Temmuz Beyannamesi, Milli Usumet Andı adı verilen belgeler hep bu seçim güvenliğinin sağlanması ve seçim kanununun yeniden düzenlenmesi hususundaydı. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi de bu istikamette karar kıldı. Bu değişikliğe ikna oldu. Demokrat Parti'nin bu konudaki eleştiri ve uyarıları karşısında aslında bir süre Cumhuriyet Halk Partisi kulaklarını tıkamıştı. Nihayet 1949'da yeni bir seçim kanunu için çalışmalar başladı. 1949'da Şemsettin Günaltay hükümeti, daha önce bahsetmiştik, kurulmuştu. Öncelikle seçim kanunu için bir teknik komite oluşturdu. Bu komitenin hazırladığı tasarı bilim kuruluna sunuldu. Eylül 1949'da Yargıtay Başkanı Halil Özyörük'ün başkanlığında çalışmalara başlayan bilim kurulu, İstanbul ve Ankara hukuk fakültelerini temsilen ikişer profesör, Yargıtay ve Danıştay'ı temsilen ikişer üye ve İstanbul, Ankara, İzmir barolarını temsilen birer üyeden oluşuyordu. Teknik komitenin tasarısını dikkate almadan yeni bir tasar hazırladı bilim kurulu. Bu taslağı 2 Aralık 1949'da hükümete sundu. Hükümet bu tasarıyı üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdi. Tabi bu arada şunu da söylemek lazım, o dönemde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti kurulmuştu. Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti de seçim kanununun değiştirilmesinde başta Ali Fuat Başkil ve Ahmet Emin Yalman olmak üzere çok gayret sarf ettiler. Onların da buradaki hakkını teslim etmek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından 16 Şubat 1950'de seçim kanunu kabul edildi. bu muhalefetin isteklerinin büyük bölümünü karşılıyordu. Kanuna göre seçimler tek dereceli, genel ve eşit oyla yapılacak. Seçimde adli denetim sağlanacak. Gizli oy, açık sayım esası uygulanacak. Kanun siyasi partilerin sandık kurullarında temsilci bulundurabilmelerine imkan sağlıyordu. Daha önce böyle bir imkan yoktu. Bununla birlikte muhalefetin ısrarla istemesine rağmen seçim kanununda nispi temsil yerine çoğunluk sistemi benimseniyordu. Ki daha sonra bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok aleyhine olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde kendisinin oyunun daha fazla olduğunu düşünerek muhalefetin temsilini sınırlandıracak nispi temsilin yerine çoğunluk esasını arzu ediyordu. O yüzden de bu konuda bir değişiklik yapılmadı. Buna Demokrat Parti'nin seçim kanununa verdiği desteğe rağmen Millet Partisi, ki o dönem için üçüncü parti olarak değerlendirebiliriz, karşı çıktı bu seçim kanununa. Seçim kanunu kabul edildikten sonra 14 Mayıs 1950'de seçimlerin yapılması kararlaştırıldı. Meclisin çalışmalarına 24 Mart'ta son verildi. Böylece seçim kampanyaları, 1950'nin seçim kampanyaları ya da seçim kampanyası 1950'nin baharında başlamış oldu. İktidar Partisi kampanya boyunca Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün dış politikadaki başarılarından, işte Lozan'dan, İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamasından bahsetti. Ve önümüzdeki dönemdeki dış politikayla ilgili büyük problemler karşısında ancak İnönü'nün başarılı olabileceğini propagandasını yaptılar. Seçim propagandalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu parti olduğu ifade edildi. Bu partinin işte Atatürk Partisi olduğu, Atatürk inkılaplarını oluşturduğu, evet tek parti yönetimi olmakla beraber nihai hedefinin demokrasi olduğu ve nihayetinde uygun şartlar olunca demokrasiye geçildiği ifade edildi. Ki bu uzun tek parti dönemine ilişkin hani Demokrat Parti'yi de aşan Cumhuriyet Halk Partisi'ni hala bugün bile ağır eleştirilerin konusu yapan o tek parti dönemini bir tür geçici dönem olarak ifade etmeye, bunun yükünden kurtulmaya çalışmasıydı. Ayrıca yine seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun ile çiftçiyi topraklandırma kanununun özel kişilere ait belli bir miktarın üzerindeki arazilerin kamulaştırılmasına yönelik hükümlerini ortadan kaldırdı. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi, aslında daha önceki programlarda da konuşmuştuk, kendi ideolojisinden tek parti döneminde oluşturduğu katı, laikçi, devletçi uygulamalarından vazgeçmeye başladığını başka bir takım örneklerle de göstermiş olmuştu. Bu seçime yaklaşırken bunların arttığını görüyoruz. Yine Şemsettin Günaltay, dindar, hatta İslamcı olarak bilinen bir geçmişe sahip olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Şemsettin Günaltay'ın bu kimliğini de kullanarak halk kitlelerine ulaşma gayreti içerisindeydi. Demokrat Parti aslında 1946'da söylediklerini tekrar etti. Tek parti yönetimini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu katı devletçi uygulamalarını, bürokrasinin tahakkümünü çok açıkça, net bir şekilde eleştirdi. Bunları devam ettirdiler. Ayrıca seçimler yaklaşırken milli mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, Fahri Belen, Refet Bere gibi isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar ve Demokrat Parti'ye geçtiler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kan kaybını göstermekteydi. Bu uzun yılların tek parti yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi yıpranmalara yol açmıştı. Nitekim bu teşkilatlarda, gazetelerde, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinde de görülüyordu. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi arzu ettiği propagandayı yapamadı ve kendisine yönelik eleştiriler karşısında da uygun cevaplar geliştiremedi. Nihayetinde o 27 yılın yükü omuzlarındaydı. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi kendisinin her şeye rağmen çoğunluğu muhafaza edeceğini ve muhalefetin mecliste küçük bir temsil kazanabileceğini düşünüyordu. Hatta bazı yurt dışından gelen bazı gözlemciler ya da mesela Maurice Duverger gibi çok önemli siyaset bilimcilerin de böyle tahminleri vardı. O dönemde yazdığı bir gazete yazısı vardır. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının bu değişikliklerle beraber devam edeceğini düşünüyordu. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi kendinden o kadar emindi ki sadece İsmet İnönü ile Şemsettin Günaltay'ı birden fazla yerden aday gösterdi. O dönemde seçilememe ihtimaline dikkate alarak partiden önem verdiği şahsiyetler birden fazla yerden aday gösterilirdi ki onların meclise girmesi garanti altına alınsın. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli isimleri seçim sonuçları belli olduktan sonra meclise giremediler. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da bu bakımdan çok ciddi kan kaybı yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti ülke genelinde seçime girdiler. Yine hatırlanacaktır, 1946'da yapılan erken seçimle Demokrat Parti daha örgütlenmesini tamamlamadan Cumhuriyet Halk Partisi seçim mecburiyeti oluşturmak suretiyle, erken seçim kararı almak suretiyle Demokrat Parti'yi tüm Türkiye'de örgütlenmeden seçime girmeye mecbur etmişti. Bu sefer Demokrat Parti aradan geçen zaman zarfında bütün ülkede teşkilatını kurdu ve bütün ülkede seçime girecek haldeydi. Millet Partisi sadece 22 ilde aday gösterdi. Yine o dönemin ilk partilerinden olan ve Kuzu Partisi adıyla meşhur olan, kuruluş günlerinde kuzu çevirme partileri yaptığı için, kuzu çevirme ikramı yaptığı için Milli Kalkınma Partisi'nin adı bu isimde kalmıştı. Sadece İstanbul'da seçime katıldı. Ayrıca tabii bir de bağımsızlar seçime katılma hakkına sahipti. Bağımsızlar da katıldılar. Seçilme katılma oranı neredeyse %90 idi. %89,3 çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Bu neticede seçim sonuçları belli olduğunda çok açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenildiği görüldü. Demokrat Parti oyların %53,3'ünü, Cumhuriyet Halk Partisi 39,9'unu aldı ki arada 14 puana yakın ciddi bir fark var ve CHP bütün tek parti döneminin uygulamalarına, açılım gayretlerine, kendini yenileme gayretlerine, Şemsettin Günaltay'ın başbakanlığına rağmen %40'a ulaşamadı. Bu önemli bir husus tabii. Demokrat Parti milletvekillerinin 408'ini aldı. Bu %84'e tekabül ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise mecliste sadece 69 milletvekilliği kazanabildi. Mecliste bu manada da çoğunluk sisteminden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun küçük bir gruba dönüştüğünü ifade etmek lazım. Millet Partisi 3,1'lik bir oy aldı. Sadece bir milletvekili çıkarabildi. Milli Kalkınma Partisi herhangi bir milletvekili çıkaramadı. İstanbul'da aday göstermişti. Orada da bir varlık gösteremedi. 9 milletvekili bağımsızlara gitti. Böylece 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı barışçı bir şekilde sona erdi. O yüzden bu değişikliğe hatta Beyaz İhtilal adı verildi. Böylece seçim sonuçları ilan edildikten sonra herhangi bir çatışma, kargaşa, kaos olmadan iktidarın devir teslim süreci yaşandı. Bu da çok önemli bir şey. Daha önce de konuşmuştuk. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İsmet İnönü'nün bu konudaki kararlılığını ifade ediyor. Çünkü seçim sonuçlarından sonra hem CHP'nin içerisinde, etrafında, hem ordunun içerisindeki bazı isimler iktidarı Demokrat Parti'ye devretmemek için İsmet İnönü'ye çıktılar, konuştular. İsmet İnönü bunları açık, kesin bir şekilde reddetti ve demokrasi konusundaki kararlılığını ishar etti. Bunun altını çizmek lazım. Bu önemli bir şey. Tabii Demokrat Parti de iktidara geldi ve gelmesiyle beraber de bir takım değişiklikler olmakla birlikte eski tek parti dönemiyle, onun yöneticileriyle bir hesaplaşma yoluna girmedi. Bu da geçiş sürecini yumuşattı. Bunun da altını çizmek lazım. 22 Mayıs'ta Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına seçildi. Refik Koraltan, ki Türk siyasetinin ve Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden birisiydi, Demokrat Parti kurucularından, meclis başkanlığına seçildi. Hükümeti kurma görevi Adnan Menderes'e verildi. Aynı gün rahmetli Menderes hükümeti açıkladı. Hükümet programı 29 Mayıs'ta mecliste okundu. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi de ilk defa muhalefet partisi olarak hükümet programını eleştirdi. Burada tartışmalar yaşandı. Hükümet 2 Haziran'da meclisten güven oyu aldı. Bayar meclis grubunda Cumhurbaşkanlığı aday gösterildiğinde Cumhurbaşkanlığı genel başkanlıktan ayrılmıştı, Demokrat Parti genel başkanlığından. Çünkü seçimlerden önce böyle bir taahhütleri vardı. Başbakan Menderes de genel başkan oldu. Demokrat Parti genel başkanı oldu. Böylece asıl güç de yine tek parti döneminden farklı olarak başbakana geçti. Tek parti dönemindeki güç aslında anayasaya göre sembolik gibi görünen Cumhurbaşkanı'ndaydı. Çünkü Cumhurbaşkanı hem genel başkanlık sıfatını yürütüyordu partinin, tek parti yönetiminin, hem de karizmatik bir şahsiyette sahip oldukları için Atatürk ve İnönü, asıl güç Cumhurbaşkanı'nda yoğunlaşmıştı, toplanmıştı. Artık bu değişti. Demokrat Parti ile beraber güç başbakana doğru geçti. Bu yıl yine belediye seçimleri gerçekleştirildi. Belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi aslında kaybettiği seçimi yeniden kazanabileceğini, toparlayabileceğini düşünüyordu. Bu düşünceyle seçimlere girdi ve 1950 sonbaharındaki seçimlere bu ağırlıkla propagandaya yöneldi. Mesela İsmet İnönü şöyle diyordu: yeni büyük seçimler oluncaya kadar, yani genel seçimi kastediyor, yeni idarenin bütün mahsurlarını memleket çekecektir. Maruz bulunduğumuz zararlı ihtimalleri belediye seçimleri ile bir derece durdurmak ihtimali vardır. Bu seçimlerde Demokrat Parti'ye oy vermeyiniz. Böylece Demokrat Parti'yi en azından belediyelerde engellemeye çalışıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yoğun propagandaya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerde yine ağır bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. 600 belediyeden 560'ını Demokrat Parti, 40'ını ancak 40'ını Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Menderes'in bu seçimleri takiben şöyle bir sözü vardı: Türk milleti Halk Partisi'ni 14 Mayıs'ta iktidardan tasfiye etmişti. 3 Eylül'de, yani yerel seçimlerin olduğu gün, muhalefetten de tasfiye etti diye bir ifadede bulundu. 15 Ekim'de il genel meclis seçimleri yapıldı. 55 ilde Demokrat Parti kazandı bu seçimleri. Böylece mahalli idarelerde de iktidar Demokrat Parti'nin eline geçmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi de sadece hükümette genel seçimlerde değil, mahalli idareler seçimlerinde de muhalefete düşmüş oldu. Bu fevkalade önemliydi. Çünkü tek iktidar partisi olarak kurulan Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefetteydi ve muhalefeti öğrenmek durumundaydı. 10 yıl geçecek bir muhalefet süreci başlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi böylece bir iktidarı kaybettikten sonra yeni çalışma dönemini esas alacak, memlekete nasıl hizmet edeceğini tartışacak, kendi içerisinde çalışmalar gerçekleştirdi. İsmet İnönü 17 Mayıs'ta kendisini ziyaret eden gençlere muhalefet gibi şerefli bir vazife çerçevesinde memleket için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. 23 Mayıs'ta Ulus Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Burada da yeni vazifem şimdiye kadar olduğu gibi eski vazifelerimden daha az ehemmiyetli değildir. Muhalefet şerefli bir görevdir mealinde bir yazı yazdı. 29 Haziran'da da CHP bir kurultay topladı. Bu da muhalefetteki ilk kurultayıydı. İnönü'nün genel başkanlığı tartışmaya açılmadı. Genel sekreterliğe biraz şaşırtıcı bir şekilde popüler bir siyasetçi olarak gündeme gelen Kasım Gülek getirildi. Böylece Kasım Gülek üzerinden, onun Türkiye gezileri üzerinden halkla daha yakın ilişkiler kurulmak arzusu ortaya çıktı. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi o tek parti döneminin, tek parti yönetiminin ağır, kendisinin üzerinde oluşturmuş o bürokratik yükünü, havasını üzerinden atmaya çalışıyordu. Bunun yolu da partiyi elden geçirmek. İşte 46'dan sonra partinin programı, partinin uygulamalarında kimi değişiklikler oldu. Şimdi de partinin içerisinde siyasetçiler de daha halka yakın, daha halkı esas alan, bürokratik havadan uzak isimlere bakılmaya başlandı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir yenilik ifade ediyordu. 1950'den sonrasındaki 14 Mayıs 1950'den sonrasındaki gelişmeleri önümüzdeki programlarda değerlendirmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Müzik
Dünden yarına Türkiye.